Ayrım 32.
Sayfa 262. Konuşmaya gücüm olduğu anda tek sorduğum kızımdı. Maskelerin ardından yüzlerini seçemediğim hemşireler, doktorlar bana onun çocuk bölümünde bakımda olduğunu tekrarlayıp duruyorlardı. Yatağımın etrafı tavandan asılı çarşaflarla kapatılmıştı. Oda kesif bir dezenfektan kokusuyla sarılmıştı. Hastane sorumlusundan başka kimse yanıma giremiyordu. Bir müddet sonra odanın diğer tarafına da bir yatak ve hasta getirildi. Orada yattığım günler geceler boyunca aramızdaki çarşafların ardındaki komşu hastaların ölümlerini, birer birer morga indirilmek üzere odadan alınışlarını ve ağır bir dezenfektasyon kokusundan sonra yerlerine bir yenisinin yatırıldığını kabus gibi izledim. Aslında zaman mefhumunu tamamen kaybettiğim günlerdi. Gerçekten kendimde olup çevremi algılayabildiğim anların hangi güne, hangi saate ait olduğunu ve ne kadar sürdüğünü kestirmem mümkün değildi. Tek emin olduğum çevremdeki ve içimdeki ölüm kokusuydu. Ne gün olduğunu bilmediğim o sabahlardan birinde gözümü açtığımda Doktor Cohen'i başucumda gördüm. Maskesinin arkasından gülümsüyordu. "Tebrikler," diyordu. "Hastalığı yendin." İlk defa dün gece öksürük nöbetin yavaşladı ve bu sabah ateşin normale dönmeye başladı. Onun sözlerini dinlerken sanki dipsiz bir kuyuda verdiğim büyük bir mücadeleden sonra geri dönmüş gibi yorgun ve halsizdim. Yine ilk kelimelerim "ya kızım" oldu. Çok küçük olduğu için bakımı daha uzun zaman alacak. Doktor Cohen'i uzun zamandır tanımama rağmen maskesinin ardındaki yüz ifadesinden bana ne kadar doğruyu söylediğini tahmin etmem mümkün olmadı. Üsteledim. "İyileşecek değil mi doktor?" "Saçımı hafifçe okşarken elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi dinlenmeye bak. Uzun ve tehlikeli bir yolculuktan döndün," dedi. "Kaç gündür buradayım?" 10 gün. Ama daha bir o kadar daha kontrolde kalman gerek. Çok güçlüymüşsün Hüma." Daha fazla konuşmama müsaade etmedi ve yanımdan ayrıldı. Benim bir yetişkin olarak ancak atlatabildiğim bu meret hastalıktan, minicik kızımın kurtulamayacağına dair bir kuşku, kıymık gibi yüreğime saplanmıştı. Ama yine de bana söylenene inanıp ümitlerimi taze tutmak işime gelmişti. Üstelik ard arda yaşadığım kayıplardan sonra artık kaderin bana böylesine büyük bir acı daha yaşatmayacağına inanıyordum. Bundan o kadar emindim ki ölümle karşılaşıp onu atlatmamı hayatımın bu döneminin diyeti olarak görüyordum. Artık sıramı sağmış olmalıydım. En yakın zamanda Aurora'mı kucağıma alıp oradan çıkacak ve hayatımıza kaldığımız yerden devam edecektik. Bunun hayaliyle günleri saymaya başlamıştım. Odamda karantina durumum devam ediyor ve beni yoklamaya gelen sevenlerimi ancak hemşirenin bildirdiği isim listesinden öğrenebiliyordum. Steinler hastaneye yattığımız ilk günden beri diğer dostlarım gibi neredeyse her gün uğruyordu. Doktor Cohen'i onlar vasıtasıyla tanımış olduğum için bu aile dostu doktorun kızım için de elinden geleni yaptığından emindim. Kontrol altında tutulduğum 10 gün boyunca ısrarlı ricalarıma, gözyaşlarıma rağmen kızımı bana göstermediler. Nihayet 14 Kasım sabahı Doktor Cohen sabah vizitesinde o gün taburcu olabileceğimi söylediğinde bir an önce odadan fırlayıp kızımı kucağıma alma heyecanıyla sarıldım. "Lütfen sakin ol," dedi doktorum, yatağın yanına bir iskemle çekip oturarak. "Bu hastalığı atlatabilmek hiç kolay değildi Hüma. Sen inanılmaz bir direnç gösterdin ve başardın. Ama çok üzgünüm ki..." Gerisini dinleyemedim. Beynimde bir patlama olmuştu. Sadece kulaklarımı tırmalayan çığlığımı duyuyordum. Bu tattığım hiçbir acıya benzemiyordu. Dayanmam mümkün değildi. Küçük bir melek olarak karşımda beliren Aurora'mın uçarak uzaklaşan hayalinin peşinde, onu durdurmak için ismini seslenerek uçsuz bucaksız bir karanlığın içinde kayboldum. Gözyaşı da tükenir. Hüma kelimelerin devamını okuyamadığı zaman gözlerinin yaşla dolmuş olduğunu fark etti. Babaannesinin nasıl böyle yoğun acıları taşıdığını ve nasıl yaşama öylesine hakim kalarak yaşlandığını çözemiyordu. Genç kadın, annelik duygusuna çok yabancı olmasına rağmen, satırlardaki minik Aurora'yı o kadar benimsemiş, o kadar sahiplenmişti ki, yüreğinde hiç bilmediği bir ıstırabı yaşıyordu. Kendini tutamayarak ağlamaya başladı. Veranda kapısının camındaki tıkırtıyla başını kaldırdı. Brian karşısındaydı. ''İyi misin? Girebilir miyim?'' Hüma içini çekerek, ''Hayır, hayır, hiç iyi değilim.'' dedi. Kucağında ters çevrilmiş defteri kanepeye bırakıp kalkarken. ''Yardımcı olabileceğim herhangi bir şey var mı?'' diye sordu genç adam. Hüma kollarını göğsünde kavuşturup balkona ilerlerken, ''Sanmıyorum, hiç kimsenin yardımı olamaz.'' diye mırıldandı. Verandanın korkuluklarına dayanıp okyanusun karanlığına baktı. ''Sevgiler yok olduğunda duyulan acı da böyle bir şey.'' dedi. Karanlık, uçsuz bucaksız bir karanlık ve derinlik. Brian onun rüzgarda uçuşan saçlarını elleriyle düzeltti. ''Okudukların sana büyük bir acı vermiş olmalı. Ama hepsi çok eskide kalmış şeyler değil mi? Üzerinden onca zaman geçmiş olmasına rağmen benim için hepsi taze acılar Brian. Her yeni okuduğum yeni yaşanıyor benim için.'' Bütün sevgiler, bütün kayıp ve acılar, hepsi yepyeni. Hele bu ev, bu oda, her şeyi o kadar daha yakına getiriyor ki. Bana anlatmak ister misin? Belki paylaşmak seni biraz rahatlatır. Genç kadın gözlerini sildi. Bu gece değil dedi. Belki sonra. Peki senin derdin neydi ki hala uyanıksın? Senin balkona çıkmanı. Hüma birden aklına gelen bir soruyla onun sözünü kesti. ''Brian, senin hatırladığın dönemde bu odada bir bebek yatağı oldu mu hiç? Belki de eski fotoğraflarda.'' ''Bebek yatağı? Bunu sorman garip. Ortaya hiç çıkarıldığını hatırlamıyorum ama odanın arka tarafındaki minik odada kullanılmayan eski eşyalar arasında bir bebek yatağı olduğunu hatırlıyorum. Senin için mühimse bakalım.'' ''Evet'' dedi Hüma, ''hem de çok.'' Hüma heyecanla Brian'ı takip etti. İçeri girdiler. Genç adam, yatak odasının banyoya giden koridoru üzerinde, kumaş duvar kağıdının üzerindeki minik pirinç bir kolu tutup açtığında, arkasında küçük bir odacık ortaya çıktı. Odanın içi kat kat raflarla çevrelenmişti ve bu raflara, katlanarak plastik şeffaf torbalara yerleştirilmiş battaniyeler, havlular, çarşaf takımları, porselen ve cam eşyalar muntazam bir şekilde dizilmişti. Brian kenarda, duvara dayalı bir yüksekliğin üzerindeki çarşafı çektiği anda, Hüma küçük bir çığlıkla elini ağzına götürdü. Nefesi tutulmuş, bütün vücudu nereden geldiğini algılayamadığı bir sıcaklıkla sarılmıştı. Başında hafif bir bulutlanma hissetti. Minik Aurora'nın gül kurusu kumaş kaplı cibinlikli yatağı, pirinç tekerlekli ayaklar üzerinde karşısında duruyordu. ''Aradığın bu mu?'' diye sordu Brian. Hüma gözyaşları içinde konuşamadan sadece başını salladı ve minik yatağa doğru ilerledi. Cibinliği araladı. Tepesinde tam yatağın üzerinde, yuvarlak minik bir ahşap halka oyuncak asılıydı. Eliyle dokunduğu anda hareketlendi ve halkaya bağlı minik renkli ahşap kuşlar dönmeye başladı. Parmak uçlarıyla yatağın kenarlarında içinde ellerini gezdirirken, sanki 73 sene sonra bebek yatağından yükselen pudra kokusu burnuna geldi. Sapsarı saçlı, ela gözlü minik Aurora orada yatıyordu işte. Tombul beyaz kollarını sallıyor, küçücük avuçlarını sıkıp kuş cıvıltılarıyla gülücükler atıyordu. O kadar canlı, o kadar yakındı ki, Hüma uzaklaştığı anda bir an için oradaki hayali, kendi kaybettiği çocuğu gibi hissetti ve hıçkırıklarını kontrol edemedi. O ana kadar yanında durup sessizce izleyen Brian, kolunu omzuna atarak ona sarıldı ve sakinleştirmeye çalıştı. "Seni bu kadar acıtan her neyse, belki benimle paylaşmak istersin." "Henüz değil, Brian." "Belki de okumaya bu gece için ara vere..." "Nasıl verebilirim? O defterdeki hayat devam ediyor." "Yine de ne zaman ihtiyacın olursa kapımı vurman yeterli." Hüma bebek yatağına bir kez daha baktı ve kapıyı çekip balkon kapısına yürüdüler. Brian eğilip dudağını öperken Hüma hiç karşılık vermeden bekledi. "Sanırım iyi geceler dilemem gerekiyor tatlı Hüma," dedi erkek. "İyi geceler. Her şey için teşekkür ederim." Kısa bir süre önce şöminenin karşısındaki halıda yaşanan aşkı okurken, yüreğinde canlanan yeniden aşık olma ve delice sevişme arzusu, yerini can verdiği bir hayatın yitip gitmesiyle mateme bürünen ruh haline bırakmıştı. Şu an yanında hiç kimseyi istemiyordu babaannesinin anlattıklarından başka. İçeri girip balkon kapısını kapadı ve kendisini çeken sıcaklığı takip ederek yine koridordaki minik odaya gitti. Minik Aurora'nın yatağını odadan çıkarıp yatak odasına yanı başına getirdi. Senelerdir dokunulmayan yatağın tekerlekleri, sanki yaşadığı zamana geri gidiyormuş da acelesi varmış gibi ses çıkarıyor, cibinliğin ortasından asılı oyuncak kuşlar adeta kanat çırparak yolculuğa eşlik ediyorlardı. Çantasından sedefli kutuyu aldı ve içindeki incileri yatağın üzerine yaydı. Hissettiği o meçhul sıcaklık bir nebze daha artmıştı. Nazir'in babaannesi Aurora, kendi büyük büyük annesi, babaannesi, bütün o kadınlar şimdi burada, odada, onunla beraberdi. Muhtelif devirlerden ama hepsi gencecik, aynı yaşlarda, yatağın etrafında toplanmış incileri seyrediyorlardı. Küçük Aurora ise, üzerinde beyaz dantelli bebek elbisesi, ayaklarında minik saten patikleriyle yattığı yerde, yatağın üzerinde dönen renkli ahşap kuşları izleyip heyecan çığlıkları atıyordu. Hüma yerine otururken bedenini saran yoğun sıcaklık bulutu onunla beraber kanepeye çöreklendi. Gözlerini sildi ve defteri eline aldı. O uçsuz bucaksız karanlığa düştüğüm andan sonra aylarca o karanlığın içinde yaşamdan uzak kaldım. O zaman zarfında neler oldu, nasıl yaşadım, yaşama cesaretini nasıl buldum hiç bilemiyorum. Hastaneden çıktığım andan itibaren Steinler beni bırakmamışlar ve evlerine götürmüşlerdi. Haftalar boyunca beynim, kalbim, ruhum paramparça, hafızamdan bölük pörçük geçip giden hatıralar, kimi rüya, kimi gerçek görüntüler, zihnimin ve yüreğimin çığlıkları kulaklarımda, beni ölüme sürükleyen hastalığa meydan okuyan bedenimi lanetleyerek yattım. Doktor Cohen'in verdiği ilaçlar, konuşmamı, düşünmemi, bir şekilde yaşamamı engelliyordu. Çünkü benim için yaşamanın aslında tekrar tekrar ölmek olduğunun farkındaydı ve beni mümkün olduğunca uyutarak acılarımı dondurmaya çalışıyordu. Zavallı Janine, daha bir müddet evvel Ezra'nın ölüm haberini aldığında attığı çığlığın yankıları kulağında, şimdi de benim kızım için seslenişlerimi, onu özleyen arayan hıçkırıklarımı dinlemek zorunda kalmıştı. Oğlundan sonra onun yerine koyduğu torununun da ölümüyle acısı katmerlenmiş olmasına rağmen başucumdan ayrılmadı. Onunla acılarımız öylesine kaynaştı ki bizi artık dünyada herkesten farklı ve daha derin bağlayan bir bağ oluştu. Nisan sonundan beri Southampton'daki evdeyiz. Bana yine geçen defaki odamı verdiler. Ama bu kez Aurora'nın yatağı yok odamda. Yine de geride kalan kısacık zaman dilimleri içinde yaşanan hatıralarımla bu odada kendimi mutlu hissediyorum. Doktorum hastaneden çıktığım 6 aydan bu yana gazete okumamı, radyo dinlememi yasakladı. Aslında bilmiyor ki müsaade etse dahi, ben artık gerçeklerden kaçıyorum, hiçbir şey öğrenmek istemiyorum. Yalnız bir tek şeyi, kızımın nasıl öldüğünü öğrenmek istedim Doktor Cohen'den. Hastaneye yatışımızın ikinci günü onu kaybetmiş olduğumuzu söyledi. Hastalığı bebeğime geçirdiğim için duyduğum vicdan azabı tedavi edilebilecek gibi değildi. Doktorum beni düşüncemin yanlışlığına ne kadar ikna etmeye çalışsa da bu azabı hayatımın sonuna kadar taşıyacağım. Şimdi beni uyuşturan ilaçlarımın dozu azaldıkça düşünüyorum da kaderim yaşadıklarımın izini silmek istercesine bir yol çiziyor bana. Sanki mutluluklarımın, aşklarımın sebebi olan insanlardan, onlarla yaşamış olduğum kısa ama delicesine mutlu anlardan geriye kalan bütün izleri silmek ister gibi yok ediyordu onları. Nesim'in mezarı okyanus olmuştu. Ezra'nın bedeni Fransa'da, Siçepri, Tulle'da bir yerlerde kalmıştı. Aurora'mın minik gövdesi ise salgına kurban giden diğerleri gibi yakılmıştı. Hiçbirinin gidip ağlayacağım bir mezarı dahi yoktu. Benim dünyadan bir haber yaşadığım şu aylar boyunca çok şey değişmiş. Yaşama nispeten geri döndüğüm son birkaç haftadır eski gazete kupürlerinden seçilmiş birkaçını okumam için verdiler. Ben hastaneden çıkmadan 3 gün önce 11 Kasım'da Almanlar İtilaf Devletleri ile barış imzalamış ve Avrupa'daki cepheler kapanmış. Bu çok güzel bir haber ama son 6 aydır dünyanın sadece bu haberle yaşamadığından eminim. İşin garibi sormak, öğrenmek de istemiyorum. Bana anlatılmadığı sürece kendimi güvende hissediyorum. Jani'nin Ezra'nın ölümünü kabullenmeyip yaşadığını farz ederek mutlu olduğu sahte dünyasını hatırlıyorum da ben de aynı değilse bile benzerini yapıyorum şimdi. Ama ben kayıplarımı kabul ediyorum. Onlara olan özlemimi, özellikle bebeğim için duyduğum, hiçbirininkine benzemeyen hasretimi sahipleniyorum. Acımdan kaçmıyorum. Bu da daha evvel yaşadıklarım gibi bedenime, ruhuma, yüreğime kaynadı artık. Onları çıkarıp atmayı da arzu etmiyorum. Ama daha yeni üzüntüler, hüzünler ve gözyaşı istemiyorum. Artık bana ayrılık ve kayıp duygusu yaşatacak hiçbir şeyi bilmek istemiyorum. Bilmediğim müddetçe parçalanmış olsam da kabullenmeyi başarabildiğim kadarıyla yaşamayı becerebilirim sanıyorum. Sevgili Jane'in bu hafta sonu aylardır beni merak eden yakınlarımı burada ağırladı. Canım Celestim ve Paul bana her zamanki gibi bu zor günlerimde de destek olmak için evlerini, sevgilerini açtılar. Ama Ezra'nın ailesiyle kalmamın sebeplerini gayet iyi anlıyor ve aslında oğullarıyla aramızda hiçbir resmi bağ olmamasına rağmen beni bir evlat gibi bağırlarına basmalarından benim kadar mütehassıs oluyorlar. Shanna beni tanıdığından beri şahit olduğu yaşamımın acılarından şaşkın vaziyette beni her gördüğünde ağlamaya başlıyor. Son zamanlardaki ziyaretlerimizde ben onu teselli eder oldum. Ezra'nın bana sevgisinin derinliği konusunda beni ilk uyaran Eva ise, benim geç bulduğum aşktan sonra yaşadıklarımın, hele bebeğimin ölümünün haksızlık olduğuna inanıyor ve Tanrı'ya isyan ediyor. İki de sürpriz misafirimiz vardı hafta sonu. Bill, İstanbul'daki görevinden geçici bir süre için New York'a geri dönmüştü. Bana İstanbul'dan alelacele ayrıldığı için babamlardan mektup getirememiş olması ve sadece onlar hakkında güzel hikayeler anlatması hiç inandırıcı gelmedi. Kendimi toparladığım ve hayatın zorluklarını yeniden karşılamaya hazır olduğum bir zamanda bana anlatacağı gerçek haber olduğundan eminim. Bunu hissediyorum. Hem de beni yeniden darmadağın edecek haberler. Ama şu anda bunların yaşanma olasılığını düşünmek dahi beni yoruyor ve haykıra haykıra ağlamamak için hemen ilaçlarıma dönmek istiyorum. Daha fazla acıdan korktuğumdan Bill'in söylediklerinin doğru olduğuna inanmayı tercih ediyorum. Burada oldukları süre içinde Shana ile evlenmeye karar vermişler. Onlar için çok mutluyum. Tek dileğim uzun süren bir hayatı paylaşma şansları olmaları. Sayfa 270. Diğer misafirimize gelince gerçekten görmeyi hiç beklemediğim biriydi. Nazirhan. Şaşırmıştım ama sadece bir şaşkınlıktı yaşadığım. Ne heyecan, ne yüreğimdeki küçük kuş kanatlarının çırpıntılarını duydum. Ne avuçlarım terledi, ne göğsüm daraldı macera endişesiyle. Birçok kadının uzun bir hayat süresince duyabileceği birçok hissi ben, henüz 23 yaşında olmama rağmen bir arada kat be kat yaşadım. Bütün duyguları göklerde süzülüp sonra adeta okyanusta dibe vurana kadar her türlüsüyle her kuvvette yaşadım. Hepsine doydum. Kimine gem vurdum, sakladım. Kiminden gam, keder aldım, hatıra. Ama her haliyle delicesine yaşattı hayat bana her duyguyu. Nazir bana teselli dilekleriyle sarıldığında, onun bir zamanlar yüreğimde, bedenimde yarattığı çalkantıların benden çok ama çok uzakta olduklarını fark ettim.